Ayrım 10. Bülbülün 40 şarkısı İskender Pala. Sayfa 151. 610-613. Hira Dağı'nda bir mağara, arınma ve tefekkür. Gözler uyurken kalp uyanık, peygamber ve melek. İlahi vahiy, en büyük ve en devamlı mucize. İmanın adı İslam, inkarın adı Kureyş. Vahyin kesilmesi ve karamsarlık. Saadet mülkünün sultanı sensin ya Resulallah. Berat-ı vahdetin ünvanı sensin ya Resulallah. Her sekli arif hikmet. Saadet ülkesinin sultanı sensin ey Allah'ın elçisi. Vahdet beratında la ilahe illallah Muhammed Resulullah biçiminde yazılı olan da sen. Koşma. Talha, Zübeyir, Sa'd ve diğerleri için. Tan yerinin aydınlığı kadar açıkmış her şey. Oku demiş melek. Okuma bilmem demiş Efendimiz. Oku. Okuma bilmem. Oku. Sonra kavrayıp sıkmış Efendimiz'i. Nefesi daralıncaya kadar sıkmış. Zeyd de anlatan, altı kafaların kumral olanı. İlahi hitabın gelmesinden önceki zamanlara dair soruları genellikle ondan sorarlardı. Altı genç, yeni bir imanın coşkulu ruhunu ve o imanla kenetlenmenin delikanlılık ateşini taşıyan altı genç. Zeyd hariç hepsi Ebu Bekir'in teşvik ve delaletiyle gül kokusunu almış, yanına varıp canla başla boyun eğmiş altı genç. Affanoğlu Osman, Avvam'ın Zübeyir, Ebi Vakkasoğlu Sa'd, Übeydullah'ın Talha'sı ve Af evladı Abdurrahman. Henüz sayıları 20'yi bulmayan müminlerden 6 genç. Ebu Kubeys Dağı sırtlarında, gece karanlığında, tedbirli ve gizli, tenha ve sırlı fısıltılarla. Kabe hareminde yükselen taşkınlıklara ve sarhoş naralarına inat. Daha evvel bu haremde bu kadar lezzetli bir zaman geçirmediklerini anlayarak ve buna hayıflanarak. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Kutlu Nebi'den duyduklarını birbirlerine duyurarak ve duyduklarından daha fazlasını duymak üzere sordukça sorarak. Yeni iman etmiş olan herkesin yaptığı gibi. İlahi tebliğ geleli neredeyse 3 yıl oluyordu. Daha dün namaz farz kılınmış, gülüm de inananlara tekbirleri, duruşları, rükû ve secdeleri göstermiş. Böylece her birinin yegan yegan Allah ile konuşabileceklerini, bunun bir ihlas olduğunu müjdelemişti. Her işe Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyip başlıyorlardı. Rahman aralarında sanki güzel ve kuşatıcı bir şifreydi. Adı Amr'ın kulu demek olan Abdül Amr'ı Abdurrahman diye çağırmak hoşlarına gidiyordu. Topluca kıldıkları namaz hepsine yek vücut olduklarını gösteriyor ve ruhlarına omuz omza diz dize olmanın samimi kardeşliğini sindiriyordu. Gülüm'ün tebliğine kulak verişlerinde her birinin ayrı bir hikayesi vardı ama onlar Gülüm'ün hikayesinden özge hikayeyi konuşmak bile istemiyorlardı. Bu yüzden yine Zeyd'e anlattırıyorlardı. Çünkü Zeyd, peygamber evinin bir parçasıydı ve onun kırkına yaklaşıp da hallerinde başkalaşmalar olduğu, dış dünyadan ziyade iç dünyasına yolculuklara çıktığı zamanları biliyordu. Zeyd'den daha çok ve daha eski şeyleri ise yalnızca ben biliyordum. Gülüm'ün berrak akıl ve gönül ile yalnızca yüce yaratıcıyı tefekkür ettiği zamanlara şahit olmuş, gitgide mukaddes bir varlığa dönüştüğünü görmüştüm. Kendisine alemler çapında büyük bir görev verildiğini asla aklına getirmediği zamanlarda iç dünyasında murakabeye dalarak kainatı çözmeye uğraştığını izlemiştim. Çevresinde tecelli eden olağan dışı halleri anlamaya çalışıyor, seçilmiş olduğunu düşünmüyor, kıvama erdiğini fark etmiyordu ama taşıdığı nur günden güne parlıyordu. Bir tek ben biliyordum. Kokusu, rengi ve güzelliğiyle insanlığı kendine meftun edecek bir açılışın yaklaştığını ve insaniyetin bu açılış sayesinde kurtulacağını. Merakım bu kurtuluşun nasıl başlayacağıydı. Etrafında iyileşiyor, adım adım vazifenin başlayacağı anı kolluyordum. İnsanları hidayete çağıracak günün ve o günün ilk cümlelerinin heyecanını bekliyordum. Ama o gitgide içinde bir yalnızlığa bürünüyor, insanlardan kaçarcasına kendi içine dönüyordu. Hira da yapıyordu bunu. Tam 3 yıldır. Hira, bir isimden öte bir anlamdı. Peygamberlik yolunda vazgeçilmez mekan. Yerden fışkırmış gibi duran sipsibri ve çıplak dağ ve zirvesinde bir mağara. Ayakta durulunca baş tavana değmeyecek kadar yüksek, uzanıldığında bir boy olacak kadar geniş ve uzananın yönü mecburen Kabe'ye doğru olacak şekilde düz. Gülüm'ün inziva kulesi. Şefkatli ve mübarek eşi Hatice'nin hazırladığı hurma, süt, et, zeytinyağı ve kuru ekmekle su bulunan çıkınını alıp sık sık gittiği bu mağarada günlerce kendi kalbine kapanıyordu. Göklere yakın, yerden ve halktan uzak. bir saat ötedeki Mekke kah kıtlık ve kuraklıktan bizar, kah şirk ve taşkınlıktan mest iken, o ruhunda ilahi bereketler görüyor, feyiz üstüne feyiz kazanıyordu. Orada istirak ve derinlik bir sükutun adıydı. Gülüm, Mekke'de sürü sürü putlara tapanacıları, birbirine kötülükte adeta yarışan kavmini gördükçe Hira'yı bir sığınak gibi görmeye başladı. Orada halvet yaşıyor, uzun uzun Beytullah'a bakıyor, düşünüp ibret alıyor ve atası İbrahim'in ölçülerinde ibadet ediyor, kainatı, yaratılışı, varlığı anlamaya çalışıyordu. Okuması yazması yoktu ama kendisini yaratanı anmak, benliğiyle ona yaklaşmak üzere ruhundaki kitaplar sayfa sayfa açılıyordu. Işıklar görüyor, sesler işitiyordu. Bazen cinlere uğramaktan, sonunda şu nefret ettiği kahinlere benzemekten korkuyor, hatta Büyük Hatice'ye bunları anlattığı oluyordu. Allah korusun ey amcamın oğlu, sen emaneti eda eder, akrabana iyilik yaparsın, konuştuğunda doğru söylersin, Allah sana öyle kötü bir hal vermez. İşte o asil ve şerefli kadının cevabı ve tesellisi. Hatice, goncasının hakikatle açılıp gül olacağını ve Kabe haramindeki kahinin doğru söylediğini hissetmiş gibiydi. Onu Hira'da sık sık yoklatıyor, gün aşırı yemek hazırlayıp gönderiyor, böylece kontrol ettiriyordu. Asıl takipçinin ben olduğumu bilmeden ve onu şarkılarımla yalnız bırakmadığımdan habersiz. O günlerde evin çocukları Ali ile Zeyd'in Itırcılar Çarşısı'na uzanan sokakta yolları gözlediklerini çok izlemiştim. Geciktiğinde telaşlanır, geleceği zaman sevinirlerdi. Derken Gülüm 2 veya 3 günde bir eve gelmeye başladı. Gelince de birazcık vakit geçirip çıkınını alarak geri gidiyordu. Hira'nın zirvelerinde esen gece rüzgarlarına böyle zamanlarda alıştım ve bir sabah daha yaklaşırken "Esselamu aleyke ya Resulallah" diye bir ses duydum. Benim duyduğumu o da duymuştu mutlaka. Çünkü çevresine bakındı. Konuşanın kim olduğunu anlamaya çalıştı. Ertesi ve daha ertesi geliş ve gidişlerinde bu sesi devamlı duydu. Ağaçlar, taşlar, kurtlar ve kuşların lisanı hal ile kendisini selamladığını düşünmeden. Hira'da gökleri çöl, yıldızları kum taneleri gibi anlama vaktiydi. Adeta küçücük bir mağara bütün kainatın sesi olmuş, her şeyi ona fısıldıyordu. Maddeden sıyrılmış fikirlerin ve hissedişlerin sancılarıyla birlikte. Derken rüyalar görmeye başladı. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın gördükleri gibi rüyalar. Üstelik her ne görürse aynısıyla gerçekleşiyor, her gördüğünü zuhurunu yaşıyordu. Mutlak bir gül fethine bu rüyalardan sonra umut bağladım. Biliyordum, Allah gönderdiği elçilerine önce rüyalarında konuşuyordu. Bu bir tür alışma süreci gibiydi. Hani verilen ağır vazifenin yerine getirilmesi için bir hazırlık temrini. Gözleri uyurken kalbinin daima uyanık kalışından anlıyordum bunu. 6 ay geçti. Rüyalarla şekillenmiş geceler ve gündüzlerle. Ve Ramazan ayında Gülüm birkaç senedir yapa geldiği gibi yine itikafa çekildi. Artık günlerce mağaradan çıkmayacaktı. O içeride, ben dışarıda. Çatlayacaktım. Hira, sükût ve sessizliğin civa gibi donduğu bir ocak, bense civanın fokurdadığı maden. Her şeyin adı sükût oldu. Derin bir sükût. İçeride, daha içeride. Ve o sükûta konuşan kainat. Dışarıda, daha dışarıda. Gündüz çölün kum taneleri birer yıldız, gece göğün yıldızları birer kum tanesi. İtikaf bu demekti. Yine de içeride nasıl bir his ve fikir ahengiyle yorulduğunu merak ediyordum. Cevabını kimsenin bileceğini zannetmediğim bir meraktı bu. Hayal etmeye kalkan zihnin çıldıracağı, duyduklarını ve düşündüklerini duyup düşünmeye kalkan aklın mecnunluğa varacağı bir merak. Ah ey çölün ruhundan fışkıran Hira, yoksa sen bütün şu çöllerin sükutunu ve bütün şu göklerin sesini emip içeriye mi akıtıyorsun? Azıcık daha sabretsem olacakmış ama işte dayanamamış, hasret ateşi ciğerime eşliğince bir gece tenhasında Hira'ya girivermiştim. Bir rüya görüyordu. Sır desem sırdan gizli, eda desem edadan aşkın, nur desem nurdan öte bir rüya. Gördüğü şey kendisiyle insan gibi konuşuyor, bir melek olduğunu söylüyor. Allah seni elçi olarak seçti ve bunu bildirmek için beni gönderdi diyordu. Titredi ve uyandı. Tan yeri ağırda ağracak vakitti. Ertesi gün Ramazan'ın 17.'si pazartesiydi. Rüyasındaki meleği bu sefer açık bir biçimde ve uyanıkken gördü. Yine ürperdi. Melek yanına yaklaştı ve ona abdest aldırdı. Anlamıştım. Vakit bu vakit, an bu an, dem bu demdi. Yüzyıllardır beklediğim hakkın açılışı, hakikatin açılışı. Dostum İbrahim'in müjdesi. Dışarıya baktım. Benimle birlikte bütün mahlukat, ağaçlar ve kuşlar, dağlar ve taşlar da kendi dillerince övgüler okuyarak, selamlar ve tesbihlerle, zikirler ederek açılışı bekliyorlardı. Zeyd'in görmediği, bilmediği ve arkadaşlarına anlatamayacağı bambaşka bir zamandı. Kaç bin yıldır hasretle bekleşmede olanların göz aydınlığı ve müjdesiydi. Ve elbette en güzel şarkı benimki olsun istedim. Dilimde nameler, kalbimde aşk. Her şeyi dikkatle izliyordum. Gül hakikati maddeden manaya, somuttan soyuta, müşahhastan mücerrede sirayet ediyor. Zahir ile batın, kabuk ile öz, dış ile iç buluşuyor. Dostum İbrahim'in ifadesiyle kainatın en güzel gülü nihayet kendisi oluyordu. Gözler kamaşarak, diller tutularak. Gerisi Zeyd'in anlattıkları gibiydi. Ve Osman ile Zübeyir, Abdurrahman ile Saad bir kenarda da Talha dikkatle dinliyorlardı. Okuma bilmem demiş Efendimiz. Oku. Duraksayınca kavrayıp sıkmış Efendimiz'i. Nefesi daralacak kadar sıkmış. Sonrası bir nur ırmağının akışı gibiymiş. Efendimiz öylece kala kalmış. Kainat çapında bir ilahi davete namzet olmanın şaşkınlığı mı desem, en büyük memuriyet tebliğinin tecellisiyle kapıldığı hayret ve dehşet mi, durmadan titriyor ve ziyadesiyle korkuyormuş. Melek, ya melek? Bilmem. Meleklerden bir melek işte. Belki sultan melek, belki derecenin en yükseği. Bir heybet, bir suret, bir tavır, bir nur belki, bir renk. Mahrem ve emin. Sonsuzluk alemine ait iken, faniliğin bütün tezahürlerini yakıp kül edercesine cisimlenmiş işte. Hatice. Hanımım Hatice, uf, o gün çok tedirgindi, çok. İkindi vaktinde bir şeyler hissetmiş olacak. Bana bir baksan demişti. Zeyd. Evimizin efendisi belki acıkmış veya susamıştır. Hele bir koşu gidip geliver. Merak ettiği her halinden belliydi. Ev halkına da hiçbir şey hissettirmemeye çalışıyordu. Fedakar kadın o günlerde kızlara hem annelik hem babalık yapmıştı. Hazırladığı erzak çıkınını alıp yola düşeceğim sırada Efendimiz çıka geldi. Yüzü kireç gibi beyaz, bedeni titreyen bir gazel. Hanımım çok korkmuş ve meraklanmıştı. Ne oldu ey Ebel Kasım? Vallahi seni aratmak üzereydim. Ne oldu? Efendimiz... ''Ben ümmiyim Hatice, nasıl okuyabilirim ki?'' diye anlatırken sanki onun kendisine inanmayacağından korkuyordu. Söyledikleri hepimizi şaşırtacak türdendi. ''O bana Cebrail adlı bir melek olduğunu söyledi ve bana abdest almayı öğretti. Bedenim tamamen arınmış hale gelince beni 3 kez sıkıp okumamı istedi. Üçüncüsünde ''Yaratan Rabbinin ismiyle oku'' dedi. Abdurrahman merhamet dolu bir sesle atıldı. ''Korkudan öylece kala kalmış mübarek.'' Neden sonra mağaradan ayrılıp Hira'yı inmeye başlamış. Ortalara geldiğinde göklerden bir sesin ''Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben Cebrail'im'' dediğini duymuş. Başını kaldırıp bakınca da onu görmüş. Ayakları göğün ufkuna basmış, heybetli bir insan suretinde. O yine ''Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben Cebrail'im'' diyormuş. Efendimiz ne bir adım ilerleyebilmiş, ne bir adım geriye kaçabilmiş. Donup kalmış. Onu görmemek için göğün ufuklarından ne yöne baksa, onu hep orada ve öylece görüyormuş çünkü. Eve geldiğinde o ayrılıp gitti de şimdi buraya koştum diye anlattı. Ardından örtün beni, örtün beni deyişini hiç unutamam. Hanımım sedire uzanmasını söyledi. Ona bir şey sormaya korkuyor gibiydi. Koşup bir örtü getirdi ve sımsıkı örttü. Efendimiz uykuya dalınca doğruca kuzeni Varaka'nın yanına koştu. Rahip Varaka'ya mı? Evet Zübeyir, Rahip Varaka'ya. Biliyorsun o hanımımın en güvendiği akrabalarındandır. İncil ve Tevrat'ı bilen iyi bir Hristiyan. Eskiden beri putlara hiç tapmamış. Abdülmuttalip gibi Hanif dini üzerine yaşıyormuş, öyle mi? Evet Talha, o öyle biri. Hatice olanları anlatınca beklenen son peygamberin zuhur ettiğini anlayıp önce Kutsi, Kutsi diye sevinçle haykırmış ve Varaka'nın ruhunu elinde tutana andolsun ki Muhammed'e gelen, Musa'ya da gelen namusu ekberdir diyerek Cebrail'in hakikat oluşunu tasdik etmiş. O hiçbir zaman kendiliğinden konuşmaz, onun söyledikleri duyduklarından ibarettir diye ilave etmekten de geri kalmamış. Sonra elbette her şeyi gizli tuttuk. 4 kişi hariç. Adamlardan Ebu Bekir, hanımlardan Hatice, çocuklardan Ali ve azatlılardan ben. Zeyd ne mutlu sana. Ben de 5. olmak isterdim. 5. ve 6. Efendimizin kızları oldular. 7. de işte şu uzun saçlı yakışıklı Saat. İş rakamlara binince Abdurrahman 18, Zübeyir de 17 diye atıldılar. Osman her zamanki Halim Selim haliyle biraz da mahcup, kısık sesle 16 dedi. Küçük bir sessizlikten sonra Abdurrahman sordu. Yeni bir dine girmiş olmanını öğrenme heyecanıyla. İlk vahiyden sonra Efendimiz'e bir süre Cebrail gelmemiş, öyle mi Saad? Zeyd hatırlar, hepimiz inancımızı saklı tutuyor ve onun yeniden bir vahiy ile geleceği günü bekliyorduk. Çok uzun sürdü, çok. Ziyadesiyle üzülüyor, yeis ve karamsarlık hali bütün gecelerini ve gündüzlerini dolduruyordu. Arkadaşı Ebu Bekir bir keresinde zannediyorum demiş ağlayarak. Kendisini terk edilmiş hissediyor ve içten içe eriyor. Ona yardım edebilmenin bir yolunu bulmalıyım. Bulabildi mi peki? Elbette hayır. Çünkü o günlerde Efendimiz eve gelmez olmuştu. Ne zaman onu arasam ya Kabe hareminde buldurdum ya da ıssız yerlerde. Her kim onu arasa buralarda buluyordu çünkü. Gecelerini yalnız geçiriyor, gündüzlerde uzleti seçiyor, insan içine fazla karışmıyor, her kim ile karşılaşsa ona bir iyilikte bulunup hemen yanından ayrılıyordu. Sonradan öğrendik ki bütün bunlar kalbindeki en ufak bir lekenin bile temizlenmesi, dünya hayatı ile ilgili son zerreyi de içinden söküp atması içinmiş. Biz onu herkes gibi bir insan biliyorduk. Doğruydu, o hepimiz gibi bir insandı ama hareketleri, sözleri, arzuları hep ilahi irade içinde vücut buluyordu. Evet bir insandı ama insanın ötesindeydi. Taşlar arasında yakut neyse insanlar içinde de o öyleydi. Ama bazıları bunu kabul etmek istemedi. Biliyorsunuz işte bazı nasipsizler, özellikle de hakikatin tebliğinden menfaatleri zedelenen Kureyş'in efendileri. Muhammed, Allah'ın artık seni terk etmiş görünüyor diye kendisiyle alay etmeye başladılar. En çok da amcası Ebu Leheb'e öfkeleniyorum. Bir gün tenhada elime geçirir, Osman derhal eliyle Talha'nın ağzını kapattı. O sırada Talha'ya destek olmak üzere Zübeyir atıldı. Geçen hafta da hacıların önünde onunla alay etmişler. Ben orada olsaydım. Bu sefer de Abdurrahman atıldı. Asla Zübeyir, asla böyle şeyler düşünmeyin. O bize emretmiyorsa asla. İyi ama ne zamana kadar? Çok onuruma dokunuyor. Bu ne kadar sürecek? Beklemekle daha ne kadar vakit geçireceğiz? Onu her görüşümde yüreğim parçalanıyor. Siz söylediniz, melek de gelmez olmuş. Tabii ya, dün olanlardan haberin yok senin. Dün ne oldu ki? Cebrail yeniden gelip Efendimiz'e müjdelemiş. Saad'ın ağzından çıkan bu cümle herkes gibi beni de heyecanlandırdı. Zübeyir telaşla ne olduğunu sorarken ben de hüzünlü şarkımı ara verip Saad'a baktım. Yüzünde gülümün yüzündeki nuru görür gibi oldum. Ve sonra aynı nurun hepsinin alnında parladığını fark ettim. Asil bir edayla fısıldıyordu. Dediklerini benimle birlikte tekrar et istersen. Bismillah ve vuhâ. Zübeyir ile Abdurrahman dağlar taşlar duysun diye haykırarak ayetleri tekrarlarken diğerleri de onlara eşlik etmiş ezberden okuyorlardı. Ve leyli izâ secâ mâved. 10. ayrımın sonu sayfa 162.